Ayrım 25.
Nihayet bugün İstanbul'u zor işgal etmek suretiyle Osmanlı Devleti'nin 700 yıllık hayat ve hakimiyetine son verildi. Yani bugün Türk milleti medeni kabiliyetinin yaşama ve bağımsız kalma hakkının ve bütün bir geleceğinin savunulmasına çağrıldı. İnsanlık dünyasının takdirlerini kazanmak ve İslam dünyasının kurtuluş emellerini gerçekleştirmek, hilafet makamının yabancı etkilerden kurtarılmasına ve milli bağımsızlığın şanlı geçmişimize yaraşır bir imanla savunulup kazanılmasına bağlıdır. Vatanımızı ve istiklalimizi kurtarmak için giriştiğimiz kutsal mücadelede Tanrı'nın yardım ve koruyuculuğu bizimledir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi adına Mustafa Kemal. Efendiler, aynı zamanda bütün İslam dünyasına da seslenilerek yapılan saldırı bir bildiride etraflı bir şekilde anlatılarak çeşitli vasıtalarla ilan edildi. Efendiler, olay üzerinde fazla bilgi almayı beklemeksizin telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi'nin verdiği bilgilerden ve işgal kuvvetlerinin bu bilgileri doğrulayan bildirisinden durumun iç yüzünü anlayarak gerekli bulduğum ve derhal alınmasında zaruret gördüğüm tedbirleri açıklandığı gibi hemen işgal günü aldım ve uyguladım. İstanbul'un işgal şekli ve tutuklamalar hakkında çeşitli kaynaklardan birbirini tutmaz abartılmış bilgiler gelmeye başladı. Biz de çeşitli yollarla araştırma ve soruşturmalarımıza devam ettik. Yasama görevinin yerine getirilmesine imkan göremeyerek dağılan milletvekillerinin ve bazı şahısların İstanbul'dan kaçarak Ankara'ya gelmekte oldukları anlaşıldı. Yolculuklarını kolaylaştırmak için geçecekleri yerlerdeki ilgililere gereken emirleri verdim. Olağanüstü yetkiler taşıyan bir meclisin Ankara'da toplanması kararı. Efendiler, 16 Mart'ta İstanbul işgal edilir edilmez hemen aldığım tedbirler arasında daha bir takımları vardır ki onları Büyük Millet Meclisi'nin ilk açılışında anlattığım için burada yeniden açıklamadım. Örnek olarak Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki yabancı birliklerin silahlarının alınması veya oradan uzaklaştırılmaları, Girit ve Ulukışla yakınlarındaki tahribi ve Anadolu'da bulunan yabancı subayların tutuklanması gibi tedbirlerle ilgili ayrıntıları Büyük Millet Meclisi'nin ilk tutanaklarında okumuşsunuzdur. Bu tedbirler arasında en önemlisi, olağanüstü yetkiler taşıyan bir meclisin Ankara'da toplanmasını sağlama konusundaki milli ve vatani görevimize ait karar ve bu kararın uygulanmasıdır. Efendiler, bu konudaki kararımızı ve bu kararın nasıl uygulanacağını gösteren bir bildiriyi 19 Mart 1920'de yani İstanbul'un işgalinden 3 gün sonra yayınladım. Efendiler, bu konu üzerinde 2 gün kadar komutanlarla makine başında görüşerek düşüncelerini aldım. Ben ilk yazdığım müsveddede kurucu meclis deyimini kullanmıştım. Maksadım da toplanacak meclisin ilk anda rejim değiştirme yetkisine sahip olmasını sağlamaktı. Fakat bu deyimin kullanılmasındaki maksadı gereğince açıklayamadığım veya açıklamak istemediğim için halkın alışkın olmadığı bir deyimdir gerekçesiyle Erzurum ve Sivas'tan uyarıldım. Bunun üzerine olağanüstü yetkiye sahip bir meclis deyimini kullanmakla yetindim. Valiliklere, bağımsız sancaklara ve kolordu komutanlarına. İtilaf devletleri tarafından devlet merkezinin bile resmen işgali, devletin yasama, yargı ve yürütmeden ibaret olan milli güçlerini işlemez duruma sokmuş ve bu durum karşısında görev yapmaya imkan bulmadığı hükümete resmen bildirerek meclise mebusan dağılmıştır. Şu halde devlet merkezinin korunmasını, milletin bağımsızlığını ve devletin kurtarılmasını sağlayacak tedbirleri düşünmek ve uygulamak üzere millet tarafından olağanüstü yetkiler taşıyan bir meclisin Ankara'da toplantıya çağrılması ve dağılmış olan milletvekillerinden Ankara'ya gelebileceklerin de bu meclise katılmaları zaruri görülmüştür. Bu bakımdan aşağıda verilen talimat gereğince seçimlerin yapılması yüksek ve derin vatanseverlik anlayışından beklenir. 1. Memleket işlerini idare etmek ve denetlemek üzere Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclis toplanacaktır. 2. Bu meclise üye olarak seçilecek kimseler milletvekilleriyle ilgili yasa hükümlerine bağlıdırlar. 3. Seçimlerde sancaklar esas alınacaktır. 4. Her sancaktan 5 üye seçilecektir. 5. Seçim her sancakta o sancağın kendi ilçelerinden çağıracağı ikinci seçmenlerle, sancak merkezinden seçilecek ikinci seçmenlerden, sancak idare ve belediye meclisleriyle müdafaa hukuk yönetim kurullarından, illerde il merkez kurullarıyla il yönetim kurullarından, il merkezindeki belediye meclisinden, il merkeziyle merkez ilçesi ve merkeze bağlı ilçelerin ikinci seçmenlerinden oluşturulmuş bir kurul tarafından aynı günde ve aynı oturumda yapılır. 6. Bu meclis üyeliğine her parti, zümre ve dernek tarafından aday gösterilmesi mümkün olduğu gibi her ferdinde bu kutsal mücadeleye fiilen katılması için bağımsız olarak adaylığını istediği yerden koyma hakkı vardır. 7. Seçimlere her bölgenin en büyük sivil yöneticisi başkanlık edecek ve seçim güvenliğinden sorumlu olacaktır. 8. Seçim gizli oyla ve salt çoğunluk esasına göre yapılacak, oylar kurulun kendi içinden seçeceği iki kişi tarafından ve kurul önünde sayılacaktır. 9. Seçim sonunda bütün kurul üyelerinin imzalayacakları veya kendi mühürleriyle mühürleyecekleri 3 nüsha tutanak düzenlenecek. Bir tanesi yerinde alıkonularak öteki 2 nüshadan biri seçilen şahsa verilecek, diğeri meclise gönderilecektir. 10. Üyelerin alacakları ödenek daha sonra meclisçe kararlaştırılacaktır. Ancak geliş yollukları seçim kurullarının zaruri masraflar olarak uygun görecekleri miktar üzerinden mahalli idarelerce karşılanacaktır. 11. Seçimler en geç 15 gün içinde Ankara'da çoğunlukla toplanmayı sağlayacak şekilde tamamlanarak üyeler hareket edecek ve sonuç üyelerin adlarıyla birlikte derhal bildirilecektir. 12. Telgrafın alındığı saat bildirilecektir. Dağıtım. Kolordu komutanlarına, valiliklere ve bağımsız sancaklara tebliğ edilmiştir. Heyeti temsiliye adına Mustafa Kemal. Efendiler, bir hafta içinde çeşitli yerlerden Ankara'ya gelmekte olan milletvekilleriyle telgrafla haberleşilerek bizzat temasa geçildi. Kendilerinin üzüntülerinin giderilmesine, maneviyatlarının yükseltilmesine yarayacak bilgiler verildi. İstanbul'da artık davamızı yürütecek kimse kalmamıştı. Aylarca ve çeşitli yol ve yöntemlerle yaptığımız uyarmalara rağmen bizim dediğimiz şekilde teşkilat kurmayıp karakol cemiyetinin kurulmasına çalışanların başları Malta'ya gitmiş, İstanbul'daki üyelerinin hayat ve faaliyetlerinden eser kalmamıştı. Orada yeniden teşkilat kurabilmek için çok zahmetli çalışmalara ve o günkü durumumuza göre imkanlarımızın üstünde para harcamaya mecbur oldum. Celalettin Arif Bey Meclis-i Mebusan Başkanlığını bırakmıyor. Celalettin Arif Bey bildirimizi inceledikten sonra içindekilerin düşündüğü esaslara genellikle uygun olduğunu söylemekle birlikte bu esasları destekler nitelikte bir bildiri yazıp ilan etmiyor. Bunu Ankara'ya geldikten ve görüşmeler yaptıktan sonraya bırakıyor. Efendiler, Celalettin Arif Bey Ankara'ya geldikten sonra kendisiyle ve diğer bazı hukukçularla bu konu üzerinde uzun süren görüşmeler ve tartışmalar yapıldı. Fakat aldanmıyorsam Celalettin Arif Bey hiçbir vakit benim Büyük Millet Meclisi'nin nitelik ve yetkisi hakkındaki görüşüme katılmamıştır. O daima toplanmış olan heyetin esas görevini İstanbul Meclisi Mebusanı'nın toplanmasını sağlamaktan ibaret olarak görmüş ve kendisini de daima İstanbul'daki Meclisi Mebusanı'nın başkanı saymıştır. Seçimler sırasında bazı yerlerdeki büyük hükümet memurlarının çıkardıkları güçlükler. Saygıdeğer efendiler, 19 Mart 1920 tarihli talimat gereğince memleketin her tarafında seçimler süratle ve ciddiyetle yapılmaya başlandı. Yalnız bazı yerlerde kararsızlık ve direnmeler görüldü. Bunlardan bazıları uzunca bir süre bu kararsızlık ve direnmelerinde ısrar ettiler. Ancak sonunda bütün seçim bölgelerinin milletvekilleri Büyük Millet Meclisi'nde bütün milletin ve memleketin temsilcisi olarak hazır bulundular. Kararsızlık ve direnme gösteren bazı yerler şunlardı. Dersim, Malatya, Elazığ, Konya, Diyarbakır, Trabzon. Efendiler, gerçek durumu belirtmiş olmak için şunu da açıklamalıyım ki, kararsızlık ve direniş gösteren bu seçim bölgelerinin halkı değildir. Belki o tarihte, o bölgelerde bulunan sivil idare amirleridir. Halk gerçeği anlar anlamaz, derhal milletin ortak isteğine katılmakta asla kararsızlık göstermemiştir. Şimdi efendiler, yeniden inkılabın tabii sonuçlarından sayılan olaylardan bazılarına temas edelim. Samsun'daki subaylar arasında sözde padişah taraftarlığı varmış. 3. Kolordu Komutanı Selahattin Bey'den aldığım 29 Mart 1920 tarihli bir şifrede, Samsun'da bulunan 15. Tümen'in maneviyatının bozuk olduğundan ve sözde subaylar arasında padişah taraftarlığı bulunduğundan söz ediliyordu. Subaylar padişah aleyhinde verilecek emirleri yerine getirmeyeceklerini komutanlarına bildirmişler. Baskı yapılırsa görevlerini terk etmeleri ihtimali varmış. İstanbul'dan gelen yolculardan ve gazetelerden işgalin ikinci günü el konmuş olan binaların hepsinin boşaltıldığı, Salih Paşa'nın yerinde olduğu, Ayan Meclisi'nin görevine devam ettiği ve son cuma selamlığında Harbiye ve Bahriye Nazırları da hazır bulunarak gerekli törenin eskiden olduğu gibi yapıldığı anlaşılmış. Şu duruma göre İstanbul'da bir hükümet varken bu hükümetin haberi olmadan yapılan işler nedir diyorlarmış. Subayların bu düşünce ve davranışlarını bildiren 15. Tümen Komutanı şu görüşleri ileri sürüyordu. Burada bir subayı hapsetmenin olağanüstü bir durum yaratması düşünülemez. Ancak bundan yararlanarak Anadolu üzerine yürümek gibi olaylar meydana gelecektir. İzmir cephesinde Kuvayi Milliye'ye nasıl hizmet gördürüldüğünü bilemiyorum. Zannederim bunlar parayla çalıştırılmaktaymış. Bir savaş çıktığında bütün halka maaş verilemeyeceği meydanda olduğundan Kuvayi Milliye adı altındaki mevcut kuvvetten orada hiçbir kuvvet kalmayacağını eminim. Ordu birliklerine gelince şimdiden firar olayları başlamıştır. Parasızlık böyle devam ettikçe ve İstanbul'da merkezi hükümet bulundukça subaylardan bile şüphe ederim. Bundan başka 3. Kolordu Komutanı Selahattin Bey vermiş olduğumuz talimat gereğince Amasya'ya gelen kontrol memuru Forbes adındaki yüzbaşıyı tutuklamış. Samsun'a bir İngiliz temsilcisi yüzbaşı gelmiş. Selahattin Bey yüzbaşı Forbes'in bir dakika bile geçirilmeden Samsun'a gönderilmesini yazmış. Aksi takdirde Selahattin Bey'in sorumlu olacağını ilave etmiş. Bu konudaki düşüncemi soran Selahattin Bey'e vereceği cevap hakkında şu tavsiyede bulundum. Forbes'i tutuklayan ben değilim. Hükümet merkezleri ateşkes antlaşmasına insanlığa aykırı olarak işgal edilen millettir. Bu bakımdan serbest bırakılmasını da ancak millet yapabilir. Buna rağmen bu Forbes memleketten çıkarılmakla yetinilmiş tutuklanmamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor. Efendiler, bu türlü olaylara bundan sonra daha geniş çapta rastlayacağız. Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasını ve açılmasını sağlamaya çalıştığımız günlerde bizi en çok uğraştıran Düzce, Hendek, Gerede gibi Bolu bölgesindeki yerlerden başlayıp Nallıhan, Beypazarı üzerlerinden Ankara'ya yaklaşacak kadar genişleyen gericilik ve isyan dalgaları olmuştur. Ben bir taraftan bu dalgaların durdurulmasına çalışırken bir taraftan da Ankara'da toplanmakta olan ve genel durumu daha iyice bilmeyen milletvekillerini dehşete düşürecek olaylar karşısında bırakmamak ve böyle durumların ortaya çıkmasıyla meclisin toplanamaması gibi uğursuz ihtimalleri önlemek çarelerini düşünüyordum. Bunun için meclisin açılmasında acele ediyordum. Nihayet gelebilmiş olan milletvekilleriyle yetinerek meclisin Nisan'ın 23. Cuma günü açılmasına karar verdik. Bu karar üzerine 21 Nisan 1920 tarihinde bütün memlekete yaptığım tebligat metnini o günün duygu ve düşüncelerine ne kadar uymak zorunda kalındığını gösteren bir belge olmak bakımından aynen bilgilerinize sunmayı yerinde buluyorum. Telgraf, çok ivedi. Ankara'ya acele yazı gönderilmesi. Ankara 21-4-1920. Kolordulara, 14. Kolordu Komutan Vekilliğine, 61. Tümen Komutanlığına, Refet Beyefendi'ye, bütün valiliklere, bağımsız sancaklara, müdafaa hukuk merkez heyetlerine, belediye başkanlıklarına. 1. Tanrı'nın lütfuyla Nisan'ın 23. Cuma günü Cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. 2. Vatanın istiklali, yüce hilafet ve saltanat makamının kurtarılması gibi en önemli ve hayati görevleri yapacak olan Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü Cuma'ya rastlatmakla, o günün kutsallığından yararlanılacak ve bütün sayın milletvekilleriyle Hacı Bayram Veli Camii Şerifinde Cuma namazı kılınarak Kur'an'ın ve namazın nurlarından da feyz alınacaktır. Namazdan sonra sakalı şerif ve sancağı şerif alınarak meclisin toplanacağı yere gidilecektir. Meclise girmeden önce bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. Bu merasimde Cami-i Şerif'ten başlayarak meclis binasına kadar kolordu komutanlığınca askeri birliklerle özel tören düzeni alınacaktır. 3. Açılış gününün kutsallığını belirtmek için bugünden başlayarak vilayet merkezinde Vali Beyefendi Hazretlerini düzenleyeceği şekilde hatim indirilmeye ve Buhari-i Şerif okunmaya başlanacak ve Hatmi Şerif'in son kısımları uğur getirsin diye Cuma günü namazdan sonra meclisin toplanacağı yerin önünde tamamlanacaktır. 4. Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde bugünden itibaren aynı şekilde Hatmi Şerifler indirilmesine ve Buhari-i Şerif okunmasına başlanarak Cuma günü ezandan önce minarelerde salah verilecek, hutbe okunurken Halifemiz, Padişahımız Efendimiz Hazretlerinin mübarek adları anılırken Padişah Efendimizin yüce varlıklarının Şanlı ülkesini ve bütün tebaasının bir an önce kurtulmaları ve saadete kavuşmaları için ayrıca dua okunacak ve Cuma namazının kılınmasından sonra da hatim tamamlanarak yüce hilafet ve saltanat makamıyla bütün vatan topraklarının kurtuluşu için girişilen milli mücadelenin önemini ve kutsallığını, milletin her bir ferdinin kendi vekillerinden meydana gelmiş olan bu Büyük Millet Meclisi'nin vereceği vatani görevleri yapmaya mecbur olduğunu anlatan vaazlar verilecektir. Daha sonra halife ve padişahımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletin kurtuluşu, selameti ve istiklali için dua edilecektir. Bu dini ve vatani merasim yapıldıktan ve çıkıldıktan sonra Osmanlı vilayetlerinin her tarafında hükümet konağına gelinerek meclisin açılmasından dolayı resmi tebrikler yapılacaktır. Her tarafta Cuma namazından önce uygun şekilde Mevlid-i Şerif okunacaktır. 5. Bu tebliğin hemen yayınlanarak her tarafa ulaştırılabilmesi için her vasıtaya başvurulacak, süratle en ücra köylere, en küçük askeri birliklere, memleketin bütün teşkilat ve kuruluşlarına ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca büyük levhalar halinde her tarafa atılacak ve mümkün olan yerlerde bastırılıp çoğaltılarak parasız dağıtılacaktır. 6. Yüce Tanrı'dan tam bir başarıya ulaştırması niyaz olunur. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal. 22 Nisan 1920 tarihinde de şu küçük tebliği yayınladım. Telgraf, dakika geciktirilmeyecektir. 22-4-1920. Bütün valiliklere, müstakil sancaklara, kolordulara, Nazilli'de Albay Refet Beyefendi'ye, Bursa'da 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa Hazretlerine, Bursa'da 56. Tümen Komutanı Albay Bekir Sami Beyefendi'ye, Balıkesir'de 61. Tümen Komutanı Albay Kazım Beyefendi'ye. Tanrı'nın lütfuyla Nisan'ın 23. Cuma günü Büyük Millet Meclisi açılarak çalışmaya başlayacağından, o günden itibaren askeri ve sivil bütün makamlarla bütün milletin tek merciğin Büyük Millet Meclisi olacağı bilgilerinize sunulur. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal. Saygıdeğer efendiler, Şimdiye kadar bilginize sunmuş olduğum hususlar şahsın ve heyeti temsili adını üzerinde duyduğum olayların açıklanması ile ilgiliydi. Bundan sonra söyleyeceklerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından, hükümetin kuruluşundan bugüne kadar meydana gelmiş olan olayları ve değişiklikleri için alacaktır. Burada söyleyeceklerim aslında herkes tarafından açıkça bilinen veya kolaylıkla bilinmesi mümkün olan olayların safhaları ile ilgilidir. Gerçekte meclis tutanaklarında, bakanlıkların dosyalarında, basın koleksiyonlarında bu olay ve hadiselerin belgeleri kayıtlı ve saklı bulunmaktadır. Bu bakımdan ben bütün bu olayların genel akışını işaret ve tespit etmekle yetineceğim. Maksadım inkılabımızın incelenmesinde tarihe yardımcı olmaktır. Bütün bu olay ve hadiselerin akışında Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin başkanı, başkomutanı ve cumhurbaşkanı sıfatlarını taşımış olmaktan çok teşkilatımızın genel başkanı olarak kendimi bu görevi yerine getirmeye mecbur sayarım. Türk milletinin takip etmesi gereken siyasi ilke, milli siyaset. Efendiler, meclisin ilk günlerinde meclisi içinde bulunduğumuz durum ve şartları açıklayarak takip edilmesini ve uygulanmasını yerinde bulduğum görüşlerimi arz ettim. Bu görüşlerin başlıcası Türkiye'nin Türk milletini takip etmesi gereken siyasi ilke ile ilgiliydi. Bildiği gibi Osmanlılar zamanında çeşitli siyasi ilkeler takip edilmiş ve edilmekteydi. Ben bu siyasi ilkelerin hiçbirinin yeni Türkiye'nin siyasi şekillenmesinde ilke olarak kabul edilemeyeceğine inanmıştım. Bunu meclise anlatmaya çalıştım. Bu nokta üzerinde daha sonra da çalışmaya devam edilmiştir. Bu hususla ilgili olarak öteden beri söylediklerimin ana noktalarını burada hep birlikte hatırlamayı yararlı bulurum. Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek mücadele ve kavga demektir. Hayatta başarı kazanmak mutlaka mücadelede başarı kazanmaya bağlıdır. Bu da maddi ve manevi güç ve kudrete dayanır bir husustur. Bir de insanların uğraştığı bütün meseleler, karşılaştığı bütün tehlikeler, elde ettiği başarılar toplumca yapılan genel bir mücadelenin dalgaları içinden doğa gelmiştir. Doğu kavimlerin batılı kavimlere taarruz ve hücumu tarihin belli başlı bir safhasıdır. Doğu milletleri arasında Türklerin başta geldiği ve en güçlüsü olduğu bilinmektedir. Gerçekten de Türkler İslamlıktan önce ve İslamlıktan sonra Avrupa içerisine girmişler, saldırılar, istilalar yapmışlardır. Batıya saldıran İspanya'yı zapt ederek Fransa sınırlarına kadar uzanan Araplar da vardır. Fakat efendiler, her saldırıya daima bir karşı saldırı düşünmek gerekir. Karşı saldırı ihtimalini düşünmeden ve ona karşı güvenilir bir tedbir bulmadan saldırıya geçenlerin sonu yenilmek, bozguna uğramak ve yok olmaktır. Batı'nın Araplara yaptığı karşı saldırı, Endülüs'te acı ibret alınmaya değer bir tarihi felaketle başladı. Fakat orada bitmedi. Kovalama Kuzey Afrika'ya kadar sürüp gitti. Atilla'nın Fransa ve Batı Roma topraklarına kadar yayılmış olan imparatorluğunu hatırladıktan sonra bakışlarımızı Selçuklu Devleti'nin yıkıntıları üzerinde kurulmuş olan Osmanlı Devleti'nin İstanbul'da Doğu Roma İmparatorluğu'nun taç ve tahtına sahip olduğu devirlere çevirelim. Osmanlı hükümdarları arasında Almanya'yı, Batı Roma'yı zapt ederek çok büyük bir imparatorluk kurma teşebbüsünde bulunmuş olanı vardı. Yine bu hükümdarlardan biri bütün İslam dünyasını bir merkeze bağlayarak yönetmeyi düşündü. Bu amaçla Suriye'yi ve Mısır'ı zapt etti. Halife unvanını takındı. Diğer bir sultan da hem Avrupa'yı zapt etmek hem de İslam dünyasının hüküm ve idaresi altına almak gayesini güttü. Batı'nın sürekli karşı saldırısı, İslam dünyasının hoşnutsuzluk ve isyanı ve bu şekilde bütün dünyayı ele geçirme tasavvur ve emellerinin aynı sınırlar içine aldığı çeşitli unsurların uyuşmazlıkları sonunda benzerleri gibi Osmanlı İmparatorluğu'nu da tarihin sinesine gömdü. Efendiler, dış siyasetten en çok ilgili bulunduğu ve dayandığı temel devletin iç teşkilatıdır. Dış siyasetin iç teşkilat uyarlı olması gerekir. Batıda ve doğuda başka başka karaktere, kültüre ve ülkeye sahip biri birinden farklı unsurları tek sınır içinde toplayan bir devletin iç teşkilatı elbette temelsiz ve çürük olur. O halde dış siyaseti de köklü ve sağlam olamaz. Böyle bir devletin iç teşkilatı özellikle milli olmaktan uzak olduğu gibi siyasi ilkesi de milli olamaz. Buna göre Osmanlı Devleti'nin siyaseti milli değil, belirsiz, bulanık ve kararsızdı. Çeşitli milletleri ortak ve genel bir ad altında toplamak ve bu çeşitli unsurlardan oluşan kitleleri eşit haklar altında bulundurarak güçlü bir devlet kurmak, parlak ve çekici bir siyasi görüştür. Fakat aldatıcıdır. Hatta hiçbir sınır tanımayarak dünyadaki bütün Türkleri bile bir devlet halinde birleştirmek varılması imkansız bir hedeftir. Bu yüzyılların ve yüzyıllarca yaşamakta olan insanların çok acı, çok kanlı olaylarla meydana koyduğu bir gerçektir. Panislamizm ve panturanizm siyasetinin başarıya ulaştığına ve dünyayı uygulama alanı yapabildiğine tarihte tesadüf edilememektedir. Irk ayrılığı gözetmeksizin bütün insanlığı içine alan tek bir dünya devleti kurma hırslarının sonuçları da tarihe yazılmıştır. İstilacı olmak hevesleri konumuzun dışındadır. İnsanlara her türlü şahsi duygu ve bağlılıklarını unutturup onları tam bir kardeşlik ve eşitlik içinde birleştirerek insancıl bir devlet kurma teorisinin de kendine göre şartları vardır. Bizim kendisinde açıklık ve uygulama imkanı gördüğümüz siyasi ilke milli siyasettir. Dünyanın bugünkü genel şartları, yüzyılların dimağlarda ve karakterlerde yerleştirdiği gerçekler karşısında hayalci olmak kadar büyük yanılık olamaz. Tarihin ifadesi budur. İlmin, aklın, mantığın ifadesi böyledir. Milletimizin güçlü, mutlu ve istikrarlı yaşayabilmesi için devletin bütünüyle milli bir siyaset izlemesi, bu siyasetin iç teşkilatımıza tam olarak uyması ve ona dayanması gerekir. Milli siyaset dediğim zaman kastettiğim anlam ve öz şudur. Milli sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanmakla varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek saadet ve refahına çalışmak. Genellikle milleti uzun emeller peşinde yorarak zarara sokmamak. Medeni dünyadan medeni, insani ve karşılıklı dostluk beklemektir. Hükümetin kurulması. Efendiler, meclise teklif ettiğim önemli bir husus da hükümetin kurulması konusuydu. Bu meselenin ve bununla ilgili bir teklifte bulunmanın o devir için ne kadar nazik olduğunu takdir buyurursunuz. Gerçek Osmanlı saltanatının ve hilafetin yıkılmış ve ortadan kalkmış olduğunu düşünerek yeni temellere dayanan yeni bir devlet kurmaktan ibaretti. Fakat durumu olduğu gibi dile getirmek amacın büsbütün kaybedilmesine yol açabilirdi. Çünkü halkın düşünce ve eğilimleri daha padişah ve halifenin mazur durumda bulunduğu yolundaydı. Hatta mecliste ilk anda hilafet ve saltanat makamıyla temas kurmak ve İstanbul hükümetiyle uzlaşma aramak akımı baş göstermişti. İstanbul'daki şartların halife ve padişahla ne açıkça ne de özel ve gizli olarak görüşmeye elverişli olmadığını açıklamaya çalıştım. Böyle bir temasla ne anlamak istediğimizi sordum. Eğer milletin bağımsızlığını kazanmak ve vatanın bütünlüğünü sağlamak için çalışmakta olduğunu haber vermek içinse buna gerek yoktur. Çünkü padişah ve halife olan zatın da bundan başka bir şey düşünmesine ve istemesine imkan var mıdır? Bunun aksini ağzından işitsem inanmam. Mutlaka zorlama ve baskı altında söyletildiğini kabul ederim dedim. Aleyhimize çıkarılmış olan fetvanın uydurma olduğunu, İstanbul hükümetinin emir ve bildirilerinin yoruma muhtaç bulunduğunu söyleyerek bazı zarif kalpli ve kıt düşünceli kimselerin göstermek istedikleri ihtiyatı gerekli bulmadığımızı belirttim. Milli hakimiyet temeline dayanan halk hükümeti, Cumhuriyet. Şunu arz etmek istiyorum ki, hükümetin kurulması ile ilgili bir teklif ileri sürmeden önce duygu ve düşünceleri göz önünde bulundurmak zarureti vardı. Bu zarurete uymakla birlikte asıl maksadı saklı tutan teklifimi bir önerge halinde sundum. Kısa bir tartışmayla ve bazı itirazlara rağmen kabul edildi. Bu önergeyi bugün gözden geçirecek olursak orada esas ilkelerin tespit ifade edilmiş olduğunu görürüz. Müsaade buyurursanız bu ilkeleri burada birer birer belirterek sayacağım. 1. Hükümetin kurulması zaruridir. 2. Geçici olarak bir hükümet başkanı seçmek veya padişaha bir vekil tanımak mümkün değildir. 3. Mecliste yoğunlaşan milli iradenin doğrudan doğruya vatanın mukadderatına el koymuş olduğunu kabul etmek temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir kuvvet yoktur. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde toplar. Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir heyet hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı bu heyetin de başkanıdır. Not. Padişah ve halife baskı ve zorlamadan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği kanuni esaslar çerçevesinde durumunu alır. Efendiler, bu ilkelere dayanan bir hükümetin niteliği kolaylıkla anlaşılabilir. Böyle bir hükümet milli hakimiyet temeline dayanan halk hükümetidir, cumhuriyettir. Böyle bir hükümetin kurulmasında ana ilke kuvvetler birliği teorisidir. Zaman geçtikçe bu ilkelerin taşıdığı kavramlar anlaşılmaya başladı. İşte o zaman tartışmalar ve olaylar birbirini kovaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na beni seçti. Saygıdeğer efendiler, açık ve gizli oturumlarda bir iki gün süren konuşma ve açıklamalardan ve işaret ettiğim ilkeleri içine alan teklifi yaptıktan sonra Yüce Meclis beni başkanlığa seçmekle bana karşı genel güvenini gösterdi. Burada ufak bir noktayı da açıklamalıyım. Hatırlarsınız ki oluşmaya başlayan milli birliği milletin coşmasına ve uyanmasına bağlamaktan çok şahsi teşebbüs eseri sayıyorlardı. Bu arada benim teşebbüslerde bulunmamın engellenmesini önemli görüyorlardı. Beni millete ve hükümete reddettirmekten ve lanetletmekten yarar umuyorlardı. Yapılan propagandada ben reddedildiğim ve lanetlendiğim takdirde millet ve devlet aleyhinde hiçbir harekette bulunulmayacak. Bütün kötülüklerin sebebi benim şahsımdır. Bir adam için bir milletin pek çok tehlikeleri göze alması akla sığmaz şeklindeydi. Hükümet ve düşmanlar benim şahsımı millete karşı bir silah gibi kullanıyordu. Bu sebeple 24 Nisan 1920 günü gizli bir oturumda meclise bu durumu açıkladım. Başkanlık seçiminde bunun da bir sakınca olarak dikkate alınmasını ve yalnız millet ve memleketin selameti düşünülerek oy ve kararlarının isabetle verilmesini rica ettim. Bakanlar Kurulu'nun kurulması. Efendiler, Büyük Millet Meclisi bakanların seçimiyle ilgili 2 Mayıs 1920 tarihli kanunla genelkurmay işlerini de yürütmek üzere Büyük Millet Meclisi'nde 11 bakanlı bir bakanlar kurulu meydana getirdi. Görülüyor ki meclisin açılış tarihi olan 23 Nisan'dan beri bir hafta kadar zaman geçmiş bulunuyor. Bu süre içinde memleket ve millet işleri ve özellikle yıkıcı akım ve faaliyetlere karşı tedbir alma hususu elbette bir an bile gecikemezdi ve gecikmemiştir. Yalnız Bakanlar Kurulu'nun seçimiyle ilgili kanun çıktığı zaman meclisçe bakanlığa seçilen kimselerden bazıları daha önce fiili olarak göreve başlamışlar ve bana yardım ediyorlardı. Bu arada İsmet Paşa Hazretleri de genelkurmay işlerini üstlenmiş bulunuyordu. Efendiler, bu münasebette bir noktayı belirtmeyi gerekli buluyorum. O günlerde mevcut arkadaşların hangi işlerde görevlendirileceklerinin uygun olacağı düşünülürken genelkurmay başkanlığı için İsmet Paşa'yı tercih etmiştim. Ankara'da bulunan Refet Paşa beni özel olarak görerek bilgi vermemi istedi. Anlamak istediği Genelkurmay Başkanlığı'nın en yüksek askeri makam olup olmadığı noktasıydı. Benden söz konusu makamın en yüksek askeri makam olduğu ve ondan daha yüksek makamın millet meclisi olacağı cevabını alınca buna itiraz etti. İsmet Paşa'nın başkomutanlık demek olan bu durumuna razı olamayacağını söyledi. Görevin çok önemli ve nazik olduğunu, benim bütün arkadaşlar hakkındaki bilgi ve tarafsızlığıma güvenmenin uygun olacağını söyledim. Kendisinin de böyle bir iddiada bulunmasının yakışık almadığını da ilave ettim. Efendiler, daha sonra Batı Cephesi karargahında görüştüğüm Fuat Paşa da İsmet Paşa'nın Genelkurmay Başkanlığı'na kesinlikle karşı çıktı. Fuat Paşa'yı da duruma en uygun olan çözüm yolunun kabulündeki zarureti inandırmaya çalıştım. Refet ve Fuat Paşaların kendilerine has bazı düşüncelerini ilave ettikleri itiraz şuydu. Kendileri daha önce Anadolu'da benimle birlikte çalışmışlar. Fakat İsmet Paşa sonradan katılmış. Oysa bundan önceki konuşmalarımda sırası ve yeri geldiği için arz etmiştim ki İsmet Paşa benim İstanbul'dan ayrılmamdan önce benimle işbirliği yapmıştı. Daha sonra Anadolu'ya gelmiş ve birlikte çalışmıştık. Fakat Fevzi Paşa Hazretlerinin Harbiye Nazırı'na gelmesi üzerine bazı önemli düşüncelerle ve özel görevle tekrar İstanbul'a gönderilmişti. Bu bakımdan düşünce ve işbirliğine kıdem söz konusu olamazdı. Genelkurmay işlerinin ilk defa İsmet Paşa'ya verilmesinde isabetsizlik olsaydı, bu konuda Fevzi Paşa Hazretleri'nin de beni uyarmaları bir vatan görevi olurdu. Oysa Paşa Hazretleri, aksine bu görevlendirmeyi pek yerinde bulmuş ve kendileri, teklif edilen Milli Savunma Bakanlığı'nı çok samimi bir duyguyla derhal kabul buyurmuştur. İsmet Paşa'nın gerek Genelkurmay Başkanlığı'nda, gerek daha sonraki cephe komutanlığında gösterdiği liyakat, üstün gayret ve kendisine görev vermekte doğru hareket ettiğini fiili olarak ispat etmiş bulunduğu için, millete karşı, orduya karşı ve tarihe karşı tam bir iç huzuru içindeyim. Hıyanet-i Vataniye Kanunu ve İstiklal Mahkemelerinin Kurulması. Efendiler, Meclis 29 Nisan 1920 tarihinde Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu ve sonraki aylarda İstiklal Mahkemeleri Kanunları da çıkarmakla inkılabın tabii gereklerini yerine getirmiş oldu. Efendiler, İstanbul'un işgalinden sonra başlayan bir takım yıkıcı akımlara, olaylara, isyanlara dokunmuştuk. Bunlar hızla memleketin her tarafından birbiri ardınca ortaya çıktı ve sürüp gitti. İstanbul'da damat Ferit Paşa derhal yeniden iktidar mevkine getirildi. Damat Ferit Paşa kabinesi, İstanbul'daki bütün yıkıcı ve hain kuruluşların meydana getirdiği blok, bu bloğun Anadolu içindeki bütün isyan teşkilatı, bütün düşmanlar ve Yunan ordusu el birliğiyle aleyhimize faaliyete geçtiler. Bu ortak saldırı politikasının talimatı da, padişah ve halifenin düşman uçakları da dahil olduğu halde, her türlü vasıtasıyla memlekete yağdırdığı padişaha karşı ayaklanma fetvasıydı. Bu genel çeşitli ve haince saldırılara karşı biz de daha meclis açılmadan önce Afyon Karahisarı'nda, Eskişehir'de ve bütün demir yolu boyunda bulunan düşman birliklerini Anadolu'dan çıkarmak, Geyve, Lefke, Carablus köprülerini yıkmak ve meclis toplanır toplanmaz Anadolu ulemasının fetvasını almak suretiyle karşı tedbirlere giriştik. İç isyanlar. Efendiler, 1919 yılı içinde milli teşebbüslerimize karşı başlayan iç isyanlar süratle memleketin her tarafına yayıldı. Bandırma, Gönen, Susurluk, Kirmastı, Karacabey, Biga ve dolaylarında İzmit, Adapazarı, Düzce, Hendek, Bolu, Gerede, Nallıhan, Beypazarı dolaylarında Bozkır'da, Konya, Ilgın, Kadınhan, Karaman, Çivril, Seydişehir, Beyşehir, Koçhisar dolaylarında Yozgat, Yenihan, Boğazlıyan, Zile, Erbaa, Çorum dolaylarında İmranlı, Refahiye, Zara, Hafik ve Viranşehir dolaylarında alevlenen karışıklık ateşleri bütün memleketi yakıyor, hainlik, cehalet, kin ve bağnazlık dumanı bütün vatan göklerini yoğun karanlıklar içinde bırakıyordu. İsyan dalgaları Ankara'da karargahımızın duvarlarına kadar çarptı. Karargahımızla şehir arasındaki telefon ve telgraf hatlarını kesmeye kadar varan kudurmuşçasına kasıtlar karşısında kaldık. Batı Anadolu'nun İzmir'den sonra yeniden önemli bölgeleri de Yunan ordusunun taarruzlarıyla çiğnenmeye başlandı. Dikkat üzerinde durulmaya değer bir husustur ki 8 ay önce millet heyeti temsili etrafında toplanarak damat Ferit hükümetiyle ilişki ve haberleşmelerini kesmişken Ali Galip'in teşebbüsü gibi tek tük olaylardan başka böyle genel bir ayaklanma olmamıştı. Bu seferki yaygın ve genel ayaklanmalar 8 ay zarfında memleket içinde çok hazırlık yapıldığını gösteriyordu. Damat Ferit hükümetinden sonraki hükümetlerle milli şuurun korunması ve güçlendirilmesi için yaptığımız mücadelelerin ne kadar haklı sebeplere dayandığı acı bir şekilde bir daha anlaşılmış oluyordu. Milli mücadeleye kuvvet vermek için cephelerle ve ordu ilgilenme bakımından İstanbul'daki hükümetlerin gösterdiği başka türlü ihtimallerin acı ve sonuçları da ayrıca görülecektir. Anzavur ve Düzce isyanları. Efendiler, önce iç isyanlar hakkında açık bir fikir verebilmek için müsaade buyurursanız bu isyan olaylarına yeri geldikçe dokunmak üzere anlatılan safhaları özet olarak arz edeyim. 21 Eylül 1919 tarihinde Balıkesir'in kuzey bölgesinde başlayan 1. Anzavur isyanı 16 Şubat 1920'de yine aynı bölgede ikinci defa baş gösterdi. Bu iki isyan askeri birliklerimiz ve milli müfrezelerimizle bastırıldı. 13 Nisan 1920 tarihlerinde Beypazarı'na kadar yayıldı. Bu sırada Anzavur 11 Mayıs 1920'de top ve makineli tüfeklerle donatılmış ve 500 kişilik bir kuvvetle 3. defa olarak Adapazarı ve Geyvet olaylarında zayıf bir milli müfrezemize saldırmak suretiyle yine ortaya çıktı. Anzavur gönderdiğimiz milli müfrezelerimize, düzenli ordu birliklerimize durmadan saldırdı. 20 Mayıs 1920 tarihinde Geyve Boğazı yakınlarında yenildi ve kaçmak zorunda kaldı. Düzce dolaylarındaki isyan olayı önemliydi. Abaza ve Çerkezlerden meydana gelen 4000 kişilik büyük bir kalabalık Düzce'yi basarak hapishaneleri boşalttılar ve çarpışmayla oradaki süvari müfrezemizin silahlarını aldılar. Hükümet memurlarını ve subayları hapsettiler. Her taraftan asiler üzerine kuvvet gönderdik. Bu arada Geyve'de bulunan 24. Tümen'de komutanı Yarbay Mahmut Bey başta olduğu halde Düzce'ye hareket etti. Mahmut Bey meclisin açıldığı gün yani 23 Nisan 1920'de Hendek'ten Düzce'ye geçerken Hendek'te isyan etti. Adapazarı da asiler tarafından elde edildi. Mahmut Bey 25 Nisan 1920'de